geliyor.
Adnan Acar pasajı. O günkü amacım manzarası güzel bir kafede radyoya gideceğim vakte kadar oturup anı yakalamaktı. Ana avcılığını hafızamla ve kalem kağıtla yapacaktım. Kendi tarihimin ilkelliklerine dek gitmeye çalışacak, çalıların arasından gizlice aklıma esenlere bakacak, dokunulmamış, ezbere alınmamış yaşanmışlıklarıma ulaşmaya çalışarak kendi mağara dönemimdeki bir avcı kabile şefi olacaktım. Kendi kabilemin en yetkin avcı şefi. Yüzümü yıkayıp, detaysız bir şeyler giyip, kahvaltı etmeden evden çıktım. Kahvaltı edemeyenlerden değilimdir. Uykumun arasında bile yemek yiyebilirim. Fakat vakitle ilgili bir durumum var benim. Çabuk da yiyebildiğim halde şartlar bu aceleyi oluşturuyorsa canım yemek istemiyor. Bu da sanırım kontrol manyaklığımdan kaynaklanıyor. Kontrol edemiyorsam yokum gibi. Zaten Gül'ü gördükten ve yemek yerkenki hırsına şahit olduktan sonra yemek yeme düşüncesi bana biraz tiksinti vermeye başlamıştı. Bütün bunların yanında yine o soru karşıma çıktı. Gül'ü neden görmüştüm? Hayat bana ne anlatmaya çalışıyordu? Bunları hastalığımdan önce de sık sık düşünürdüm. İp ve sapa gelmez bir ton rastlantı, dikkatimi çeken bir dolu imge simge ne haltsa, bunlar neden karşıma çıkıyor, dikkatimi çekiyordu. Sonradan hiçbir neticeye varamayacaklarını bildiğim halde, hayatın içinde onlara bir rol biçmeye çalışmak, kendimi tanımak için anlam atfetmek. Acaba çok mu faydacı, bencil ve kapitalist dejenerenin tekiydim? Eğer öyleysem, çocukluğumdan beri her şey neden o kurgusundaki şekliyle karşıma çıkıyordu? Neden bir başkası değil de artık her neyse o yaşanıyordu? Bu tesadüfleri hazmedemediği için mi acaba insanoğlu dinleri, mistik hikayeleri icat etmişti? Kendini kullanılmış hissetmemek için mi varoluşun suçunu Tanrı'nın üzerine atmıştı? Eğer bu buluşu akıllıcaysa, kendi buluşu olduğunu unutacak, kendi aptallığını oluşturacak kadar mı akıllıydı? Neyse neydi. Ve benim kafede biraz daha yazdıktan sonra radyoya gitmem gerekecekti. Bu radyoya gitme düşüncesi çok fena canımı sıkıyordu. Hiç istemiyordum. Hiç mi hiç? Kesinlikle, asla, sonsuza dek oraya gitmek istemiyordum. Ama gitmek zorundaydım. Artık son zamanlarda iyiden iyiye işler benim kontrolümden çıkmıştı. Kendi radyo programını yapıyorsan bu çok acı verici bir durumdur. Her şeyi programcılarına bırakmışlar gibi sahte, sırıtkan bir hava esse de hiçbir şeyi istediğim gibi yapamıyordum. Korkunç bir ticari baskı vardı. Belki de sözün uçmasıyla ilgiliydi bu durum. Ruhunu tamamen kaybetmiş, hayatı işkenceye dönüşmüş bir hastanın yaşama sevincinin üzerine toprak örttüğü, ölümü kanıksayan donukluğuyla buraya tahammül ediyordum. Fakat fazla dayanacak gücüm kalmamıştı. Evet, biraz abartılı ama o binanın içinde geçirmem gereken cendere saatlerde bu hissi duyuyordum. Şimdiye kadar çalıştığım radyolarda istediğim gibi rock'n'roll, jazz, elektronik müzik çalabilir, istediğim konularda konuşabilirdim. Daha önce hiçbir radyoda yaptıklarıma bu kadar sadistçe karışmamışlardı. Sanki işe yaraması için değil, kişisel bir sebepten bu kadar haince tavır alıyor gibiydiler. Sanki bu işi çok küçümsüyorlardı ve programcıları olacak bu dandirikten insanlara fazla geldiğini düşündükleri yöneticilerinin öfkesini çıkaran bir rahatsızlıkları vardı. Kendilerini başarısız buluyor, daha iyi yerlere layık olduklarını düşünüyor, bunun suçlusu olarak da bizi görüyorlardı. Hazmedemiyordum, hazmetmeyi öğrenene kadar da burada çalışmak zorunda kalacak gibiydim. Mutsuzluğumda bu işi 19 yaşımdan beri yapıyor oluşumun payı büyüktür elbette. Umutlarım sönmüştü, artık idealist değildim, gelmem gereken yerde değildim ve bu da beni iyice umutsuz hale getiriyordu. Aslında herkes aynı şeyi düşünüyor ve üzülüyordu. Daha iyi yerlere layık buluyorduk kendimizi ve tepkilerimize ve bu tepkilerimizin etkileşimine göre ilişkilerimizi kuruyorduk. Gencecik yaşlarımdan beri kendimi kötümserlik dalgasına iyice kaptırdığımda bu işe mahkum edilmişim gibi bir duyguya kapılıyordum. Sanki herkes gençliğini yaşamış, benimse hayat bir anda üzerime çullanmış, yaşamak için fırsatım olmamış gibi. Oysa bu nankörce bir düşünce. Kendimi acımak, kadere dilencilik yapmak. Dilenci pazarlık yapamaz derler. Kadere boyun eğişim belki bu yüzdendir. Değiştirmek için kılımı kıpırdatmamam. bir nevi felç geçirmiş gibi olmam. Oysa o yaşlarda herkes iş ararken ben sadece 2 saatlik programlarla dünya kadar para kazandım. Günün geri kalan saatlerinde bir ton iş yaptım. Bütün şehri kulağımda müzikle yürüyerek aylarca dolaştım. Sinemalara gittim, havuzlara üye oldum. Sevgililerimin evlerine program öncesi saatlerde gidip seviştim, uyudum, yemek yedim. Ayrıca mesela bir banka kuyruğunda güzel müzik dinleyen bir banka memuresi sesimden tanıdığı için daha bir ihtimam gösterdi bana. Bu tip doyumlarım da oldu. Çok sık değil ama arada oldu. En önemlisi de boş vaktim çok oldu. Fakat başım sıkışınca az çalışmaya alıştığım ve bunca sene vücut ritmimi buna göre ayarladığım için çabuk yoruluyordum. Moralim çabuk bozuluyor. Bir de etrafta kimsenin olmamasına ve çalışırkenki yalnızlığıma o denli alıştım ki bu saatten sonra bir takım çalışmasında bulunamam ya da kalabalık ortamlarda iş yapamam. İçime kapanırmışım gibime geliyor. Fakat şu anda çalıştığım bu radyo gerçekten çok fena. Müzik, insanlar, hayat anlayışı, modası geçmiş marka merakları, faşist politik görüşlerini en basmak alıp dille ifade eden çalışma arkadaşları. İş yerinde kafa dengi bir arkadaşının olmaması kadar insanı yalnız hissettiren bir şey olamaz. Evinden bile fazla zaman geçirdiğim bir yerde yapayalnız kalmak, mecburiyetten, her gün. Dolayısıyla herkes kadar vakit geçiriyor olmasam da mutsuzdum. Üzerine yaşadığım bu ağrı, ölüm tehlikeleri filan. Hayatın tadı tuzu kalmamıştı. Kumları alınmış, plastik ve kapakları çapaklı, osuruktan bir çocuk oyuncağı, dandik bir kum saati gibi yan yatmıştım. Umutlarımı yitirmiş, oyunu da çoktan kaybetmiş gibiydim. Ay çok arabeskti bu. Ayça Şen, Hayalet Ağrı, Doğan Kitap. Adnan Acar Pasajı. Elemanlar da şu yok mu? Kolay oluyor. Öyle mi?